Ayrım 17. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Sayfa 211. Geçmiş olsun Müdür Bey. Kalabalık görevlilerin çalıştığı o büyük kurumun idare müdürü bir trafik kazası geçirmişti. Önemli değildi kaza. Sabahleyin arabasıyla evinden işine giderken arkasından hızla bir kaptı kaçtı arabasına çarpmış, arka çamurlu biraz zedelenmişti. Kazayı yapan kaptı kaçtının şoförü zararı ödemeye hazırdı. Sigorta şirketi de arabayı onartacaktı. Her şey yolunda gitmişti. Ama kazadan sinirleri bozulan idare müdürü o gün işine gidemedi. Dinlenip sinirlerini yatıştırmak için evinde kaldı. İdare müdürü sözü geçen yetkili bir kişiydi. Kurumda çalışanlar ondan çekinirlerdi. Çünkü yükselmeler, atanmalar, işten çıkarmalar, aylık artırmaları gibi işlemler hep onun elindeydi. İdare müdürünün trafik kazası geçirdiği sabah erken duyuldu. Kurumda herkes ilgiyle bunu konuşmaya başladı. Ne olmuş? Ne olmuş? Müdür bey kaza mı geçirmiş? Ya, trafik kazası geçirmiş bu sabah. Vah vah, hastanede miymiş? Hayır, evinde. İdare müdürünün gözüne girmek için bu trafik kazası çok iyi bir fırsattı. Hele kadın işçiler gözyaşı döküyorlardı. Tam bilinçli olarak düşünmeseler bile onun için ağladıklarının müdür beyin kulağına gideceklerini sanmaktaydılar. Erkek görevliler de çok üzgün görünüyorlardı. Birbirlerine karşı müdür beye yakın olduklarını göstermek için yarışa girmiş gibiydiler. Trafik kazası için ne denli geniş bilgileri olursa müdür beye de o denli yakın sayılacaklardı. Kaza önemli miymiş? Kendisine soru yöneltilen müdür beye yakın, yani kaza hakkında daha çok bilgili olduğunu göstermeye çalışıyor. Canım hiç önemli olmaz olur mu? Diyordu. Arabasında giderken arkadan koskoca kaptı kaçtı gelmiş çarpmış, anla artık. Bu cevabı alan başka birinin sorusunu kaptı kaçtıyı otobüs yaparak cevaplandırıyordu. Büyük bir kaza, büyük. Koskoca otobüs arkadan gelmiş müdür beyin arabasına bindirmiş. Kimin kaza için ne kadar bilgisi varsa müdür beye de o kadar yakın demekti. Onun için de kazayı yapan otobüs daha da büyümüş, 10 tonluk kamyon olmuştu. Sabah erken arabasıyla işine giderken arkadan 10 tonluk kamyon hızla gelip çarpmış. Peki hastaneye neden kaldırmamışlar? Birbirlerini bu konuda azarlamak, bilgisizliklerini yüzlerine vurmak da müdür beye olan ilgilerini gösteriyordu. Amma da yaptın ya. Öyle büyük bir kazaya uğramış insan birdenbire hastaneye kaldırılır mı hiç? Öyle ya canım. Ben de şaşkınlıktan ne söylediğimi bilmiyorum. Hele biraz kendine gelsin sonra kaldırırlar hastaneye, değil mi ama? Kurumda işler durmuş gibiydi. Herkes kazayı konuşuyordu. Kimse kimseye hadi bakalım lafı bırakın da işinize bakın diyemiyordu. Böyle bir uyarı müdür beye ilgisizlik sayılırdı. İlgi göstermekte ötekilerden baskın çıkmak isteyenler hemen telefona sarılmışlardı. Geçmiş olsun efendim. Çok üzüldük efendim. Bütün arkadaşlar üzgün. Ama bendeniz büsbütün şaşkına döndüm. Ne yaptığımı bilmiyorum vallahi. Vah vah. Aman kendinize iyi bakın beyefendi. Bir şeye ihtiyacınız var mı efendim? İdare müdürünün evine telefonlar yağıyordu. İdare müdürü önceleri bu telefonlardan çok duygulanmıştı. Kendisini ne de çok seviyorlardı. Ama telefonlara cevap vermekten baş alamayınca iyice canı sıkılmaya başladı. Geçmiş olsun telefonlarına ters ters cevaplar vermeye başladı. Bir şeyim yok canım efendim. Siz de işi büyütüyorsunuz. Ama ilgi gösterenler idare müdürünün bir şeysi olmamasına müsaade etmiyorlardı. Aman efendim, nasıl bir şeyiniz yokmuş. Siz maşallah dayanıklısınız da ondan. Hani başkası olsaydı vallahi çoktan ölmüştü bile. Her geçmiş olsun telefonu gelişinde idare müdürü gittikçe sinirleniyordu. Yahu hiçbir şeyim yok. Sapasağlamım. Aa, aman müdür bey, koskoca 10 tonluk kamyon çarpardı hiçbir şey olmaz olur mu? Aman hiç kalkmayın sakın. Yatın yatın. Telefon edenlerden daha da açık gözler işlerini bırakıp idare müdürünü evinde ziyarete geliyorlardı. Kaza geçirmiş bir yaralı ziyareti olduğu için kimisi bir şişe kolonya, kimisi çiçek getiriyordu. Bir kutu pasta, şeker ya da meyve getirenler bile vardı. İdare müdürü ilk ziyaretçilere bir şey olmadığını söylediyse de ziyaretçilerden biri "Aman müdür bey," dedi. "Hiç belli olmaz bu çarpma çatlama işleri. Siz bir şeyim yok sanırsınız, bir hafta 10 gün sonra ortaya çıkıverir." Böyle örnekler de gösteriyorlardı. Tanrı korusun, kafatasında çatlak filan varsa çok sonradan belli olurdu. Acısı sonradan çıkardı. Trafik kazası cuma sabahı olmuştu. İdare müdürünün niyeti Cuma'yı evinde geçirip Cumartesi günü işe gitmekti. Ama o kadar çok telefon etmişler, geçmiş olsun ziyaretine gelmişlerdi ki başkaları bu kazayı bu denli çok önemsediğine göre kazanın hemen ertesi günü işe gitmesi ayıp olurdu. Bir gün sonra hemen işe giderse bunca insanın duygusuna saygısızlık etmiş olacaktı. Nasıl olsa Cumartesi yarım iş günüydü. Cumartesiyi pazarı da evde geçirir, pazartesiye işe giderdi. Ama gösterişçiler göze girmek için cumartesi pazar günü de geçmiş olsun ziyaretine gelmişlerdi. Ayrıca kurumun hekimini de muayene etmesi için getirmişlerdi. Bu denli sevecenlik, bu denli koruma ve ilgi karşısında idare müdürü de artık bir şeyim yok demeye utanmaya başlamıştı. Bir şey yoktu da bunca insan bu ilgi ne diye gösteriyordu. Onların hatırı için ziyaretçileri memnun etmek için idare müdürü de yavaş yavaş sağ kaburga kemiklerinde sızı olduğunu söylemeye başlamıştı. Galiba kalçasında da bir derin sızı vardı. Bel kemiğiniz nasıl müdür bey? Bel kemiğim mi? Ah sormayın. Böyle nasıl söyleyeyim? Bir tuhaf yani. Tabii efendim. 10 tonluk kamyon hızla gelip çarpınca elbette. Ziyaretçiler gittikçe artıyordu. İdare müdürü bunca ziyaretçi karşısında odada dimdik dolaşmanın doğru olmayacağını düşünerek önce koltuğa uzanıp dizlerine bir battaniye almakla yetindi. Ama daha sonra yatağa yatmayı uygun buldu. Bu durumda pazartesi günü de kuruma gidemeyecekti. Salı günü kurum genel müdüründen geçmiş olsun telgrafı geldi. Çarşamba günü de bütün gazeteler bu kazayı çok önemli bir olay olarak yazdılar. Durum bu denli ciddilik alınca idare müdürü de evinden çıkamaz oldu. Muayene eden hekim de 15 günlük dinlenme raporu vermişti. 15 gün sonra da idare müdürü yataktan çıkamadı. Uydurma hastalığına mı alışmıştı yoksa gerçekten mi hastalanmıştı anlayamadı. Ama o hiçbir şeyim yoktu, beni zorla hasta ettiler deyip duruyordu. Telkinlerin etkisinde mi kalmıştı? Ama hayır, günden güne zayıflamaya, halsiz düşmeye başladı. Yemeden içmeden kesildi. Geçmiş olsuna gelen dal kavuk ziyaretçileri memnun etmek için şuram buram ağrıyor derken bu kez karnında gerçekten ağrılar duymaya başladı. Sonunda idare müdürünü hastaneye kaldırdılar. Şimdi idare müdürünün çok tehlikeli bir ameliyat geçireceği söyleniyor. Kimine göre ondaki bu hastalığın nedeni trafik kazasıdır. Kimine göre sapasağlam adamı telkinlerin etkisiyle zorla hasta ettiler. Kimileri de idare müdürünün o sırada tehlikeli bir hastalığa yakalandığını, trafik kazasıyla bunun hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. Hangisinin doğru olduğu kesinlikle bilinmiyor. Bir günlük yumurtanın hayatı. Aşağıdaki nutuk bir yumurtaya, ikinci yıl dönüm münasebetiyle yapılan jübilede kalabalık horoz ve tavuklar önünde bir horoz tarafından verilmiştir. Muhterem tavuklar, horozlar! Bugün jübilesini yaptığımız dünyaya gelişinin ikinci yıl dönümünü idrak eden bir günlük yumurtadır. Size bu münasebetle kısaca hayatını anlatmayı faydalı buldum. Bu yumurta 1953 yılı 21 Mayıs'ında saat 11'de Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesinin İncek köyünde Mahmut Ağa'nın kümesindeki Folluk'ta dünyaya çıktı. Annesi tarafından Legon, Plymouth ve Denizli cinsleri gibi asil bir aileye dayanır. Baba tarafı eldeki kayıtlara göre Sarih olarak bilinmemekle beraber komşu kümesin kırmızı tüylü horozu tarafından annesinin baştan çıkarıldığı yine annesinin düşmanları tarafından söylenir. Bu yumurta yumurtlandıktan 34 gün sonra bir kuluçkanın altına konulursa da bu 34 günde bayatladığından içinde bir civcivin yalnız baş kısmı meydana gelebilmiştir. Kuluçka tavuk civcivleriyle lohusa yatağından kalktığı zaman Mahmut Ağa'nın kızı Ayşe de bu yumurtayı köy bakkalına götürüp onu bir mavi boncukla değiştirmiştir. Haziran ayında köyden yumurta toplayan bir çerkici bakkala 10 tane namaz hocası ve aşık garip vermiş, karşılığında bakkaldan arada jübilesini yaptığımız yumurtada bulunan 300 yumurta almıştır. Yumurtaları eşeğine yükleyen çerkici köylerde bir ay dolandıktan sonra bu yumurtaları Kelkit kazasında bakkal Hacı Ömür'den aldığı yarım kilo toz şekerle değiştirmiştir. Hacı Ömer'in dükkanında 45 gün dinlenen yumurtamızı Hasan Hoca adında bir yumurta tüccarı almış, öbürleriyle beraber bir sepete koyup Gümüşhane'ye getirmiş, burada tüccar Hafız Ali'ye satmıştır. Hafız Ali yumurta fiyatlarının yükselmesini 2 ay bekledikten sonra iyi fiyatla yumurtaları bir yumurtacıya devretmiştir. Bu adam adı geçen yumurtamızla öbürlerini samanlı bir sandığa doldurmuş, kamyonla Giresun'a yollamış ve oradaki bir tüccara satmıştır. Bu tüccar da yumurtaları vapurla İstanbul'da yumurta ve tavuk ticareti yapan toptancı Vasil'e göndermiştir. Vasil piyasanın yükselmesi için yumurtaları bu arada hayatını anlattığımız yumurtayı ambarında 3 ay beklettikten sonra ihracat ve ithalatçı Mişon'a satmıştır. Mişon bozulmamaları için yumurtaları bu sahneye kaldırmış, 5 ay sonra İngiltere'den bir firma kendisinden taze yumurta isteyince yumurtaları yeniden ambalajlayarak bir gemiyle İngiltere'nin Southampton limanına göndermiştir. Oradan marşandizle Londra'ya giden yumurtaların muayene sonunda çürük, kokmuş oldukları anlaşılmış, durum yumurtacı Mişon'a bildirilmiştir. Mişon sakın imha etmeyin, geri gönderin diye telgraf çekince yumurtalar 2 ay sonra tekrar İstanbul'a dönmüştür. Bu zaman içinde günden güne fırlayan hayat pahalılığına uygun olarak Mişon bozuk yumurtaların arasındaki bizim yumurtamızı da 10 misli karla Beyoğlu'nda bir pastacıya satmıştır. Pastacı yumurtaları kırarken eline günlük yumurtada geçmiş fakat yumurtanın içindeki sarı ve beyaz kısımlar çalkalanmaktan, seyahatlerden, zamanla taşlaşmış olduğundan bir türlü kırılmamıştır. Pastacı kırmaya muvaffak olamadığı sert yumurtayı öbür sert yumurtalarla birlikte tavuk pazarında yumurtacı Anastas'a satmıştır. Muhalif partilerden birinin hatibi Taksim'de nutuk verirken çürük yumurtaya tutulmuş. Bu arada Anastas'tan alınan yumurta da hatibin kafasına atılarak demokrasi tarihinde önemli bir yer almış. Hatibin kafasında da derin bir iz bırakmıştır. Asfalt üstünde yuvarlanan yumurtamız bir mahalle çocuğunun eline geçmiş. Paskalya da yumurta dövüşünde bu yumurtayla vuruşturarak 2 sepet yumurta kazanmıştır. Bundan sonra çocuk yumurtayı bir yumurtacıya satmış, yumurtacı üzerine günlük yumurta damgasını vurduktan sonra bir sütçüye satmıştır. Sütçüden yumurtayı bir müşteri sabah kahvaltısı için almış, fakat kırmak mümkün olmadığından sinirlenen aşçı yumurtayı apartmanın 6. kat penceresinden bahçeye atmış, böylece bizim elimize geçmiştir. Kısaca hayatını anlattığım ve burada 2. yıl dönümünü kutladığımız günlük yumurtanın daha uzun yıllar günlük olarak kalmasını temenni ederiz. 16. ayrımın sonu, sayfa 217. Köprüyü geçene kadar. 20 yaşındayken evlenmeyi kafasına koymuş ama bir türlü evlenememiş. Kendisi çirkin, güzel kadın arıyor. Kendisi züğürt, zengin kadın arıyor. Kendisi ortaokulu bile bitirememiş, lise bitirmiş arıyor. Kendisi İstanbul'dan dışarı çıkmamış, kadının dünya görmüşünü arıyor. Kendisi halktan biri ama soylu kadın arıyor. Kendisi ıslık öttüremez, müzikten anlayan, piyano, keman çalan kadın arıyor. Kendi züğürtse de gönlü zengin. Arada bir kendisiyle evlenecek bir kadın buluyorsa da onda aradıklarından 9'u varsa 1'i yok, 1'i varsa 5'i yok. Aklı hep evlenmekte. 30'una gelince çok okumuş olmasa da olur dedi. 35'inde zengin olmasa da olur dedi. 40'ında cahil de olsa olur dedi. 45'inde evinden çıkmamış da olsa kabulüm dedi. 50'sinde dul da olur, varsın kız olmasın dedi. 52'sinde kenar kıyıdan olsa da olur dedi. 55'inde güzel olmasın, ne çıkar dedi. Yüzüne bakılır gibi olsun yeter. 56'sında çirkin de olsun, razıyım dedi. 57'sine geldi. Bir kadın olsun da nasıl olursa olsun dedi. En sonunda haftalık 2 yapraklı serüven dergilerden birinin Kısmetimi Arıyorum sütununa şu ilanı verdi. Evlenmek isteyen olgun bir erkek. Yaş 58. Şimdiye kadar hiç evlenmedim. İçkim ve kumarım yoktur. Memurum. Bir kadını mesut edecek ev safı haizim. Mesut bir aile yuvası kurmak istiyorum. Müstakbel eşimde aradığım ev saf niyetinin ciddi olmasıdır. Kızlık dulluk mevzubahis değildir. Mazisi beni alakadar etmez. Güzellik ve tahsil de aranmaz. Çocuklular da kabulüm. Teklifim gayet ciddi ve çok aceledir. Mesut Yuva, ruhumuzuna müracaat. İlanı verirken derginin sekreterine, acaba cevap gelir mi dedi. Sekreter, tabii dedi. Her ilana en az 100 teklif geliyor. Bakın şu mektuplara. Masanın üstü yığınla mektup doluydu. Acaba ne kadar zamanda cevap gelir? Bir haftaya kalmaz. Dergide ilan çıktıktan sonra her gün dergi idarehanesinin eşiğini aşındırdı. Ancak 26. günü Mesut Yuva ruhumuzuna bir mektup geldi. Heyecandan kalbi duracaktı. Hemen cevap yazıp gönderdi. Gecelerce uykusu kaçtı. Cevap geldi. İkinci mektupta sözleştiler. Bir muhallebici de buluşup tanıştılar. 58 yaşıncak, evlenmek istediği kadında aradığı vasıfların hiçbiri bu kadında yoktu. Ama buna da razıydı. 59 yaşına gelirse bunu bile bulamayacaktı. Kadının ailesiyle tanıştı. Çok utangaç olduğu için kadının evine bir arkadaşıyla gitmişti. Bundan sonra iş söze kaldı. Kadın ailesi razı mı, değil mi bunu söyleyeceklerdi. Öğrenmek için heyecandan kendisi gidemedi. Arkadaşını Eminönü Meydanı'nda İlan Kulesi'nin dibinde beklemeye başladı. Yağmur yağdı, ıslandı, soğukta titredi. Eski ayakkabılarından su girdi. Saat 19'da arkadaşı geldi. Gözlerinin içine bakarak arkadaşına sordu. Ne haber? Yan yana köprü üstünde yürümeye başladılar. Arkadaşı anlatıyordu. Evlerine gittim. Anası, babası filan. Evet. Efendime söyleyeyim. Vapur düdüğü öttüğü için arkadaşın ne dediğini anlayamıyordu. Efendim diye bağırdı. Arkadaşım ondan sonra dedi. Vapur düdüğü ikileşmişti. Duymuyorum. Geldiler. Ne oldu? Geldiler be, lakin. Bağırsana yahu. Karşıdan gelen biri onları göğüsleyip aralarına girdi. Ne iş yahu, eve gittim. Hızlı söylesene birader. Vapur düdükleri çoğalmıştı. Vallahi yani ne dediler? Falan filan. Ne dedin? Duymadım. Falan filan dedim. Kime dedin? Bağır yahu, duymuyorum. Yanlarında tramvay çan çalıyor, trafik memuru düdük öttürüyordu. Sonra kardeşim derken vay anasını. Kim? Kahve mahve. Bağır be kardeşim. Ondan sonracıma söyleyeyim. Karşıya geçelim, vapur düdüklerinden duymuyorum. Karşıya geçerlerken aralarından bir otomobil geçti. Biri bu yanda, öbürü öteki yanda kaldı. Sonra o da karşıya geçti. Olur dediler mi? Teyzesi meyzesi geldi. Ulan ne iş be? Efendim? Balıkçılar bağırıyor, vapur düdükleri ötüyor, tramvay çanları çalıyor, şoförler sesleniyor, trafik memurları düdük öttürüyorlardı. Sonra birader? Anlayamadım. Sonra birader dedim. Ne dedin? Kime dedin? Hiç canım, kendi kendime. Elini kulağına boru yaptı. Bağırsana birader. Oturduk moturduk derken efendime söyleyeyim. Olur dediler mi? Vapura yetişmek için koşan bir yolcu çarptı, yere devirdi. Ayağa kalkar kalkmaz sordu. Peki mi dediler? Duymuyorum ki. Anlatsana birader. Kahve falan filan geldi. Kim geldi? Falan filan geldi diyorum. Biraz bağır yahu. Falan filan. Sonra efendime söyleyeyim. Ve lakin. Ulan be. Köprüyü geçtiler. Karaköy meydanına geldiler. Arkadaşın elinden tutup yan sokağa soktu. Ne dediler? Söylesene. Razı oldular mı? Hayır dedi. Razı olmadılar. Duvara yaslandı. Bitkin bir sesle. Bunu sabahtan beri söylesene. Öbürü. Düdüklerden duyulmuyor ki dedi. 17. ayrımın sonu, sayfa 221.